Gelecek yılın ÖSS soruları. Engin Şenel, sayfa 88. Kadın kuaförleri neden erkek olur? En iyi kadın kuaförleri erkeklerden çıkar. Kadınlar da sürekli erkek kuaförden bahseder. Nedendir? Erkeklerin bayan berber seçme şansları olsaydı, erkek berberlerin bir şansı olmayacağı savı doğrudur. Ancak kadınların erkek kuaför tercih etmeleriyle, erkeklerin kadın berber tercih edebilme olasılıkları tahminimce farklı nedenlere dayanır. Muhtemelen kadınlar, başka bir kadının kendilerini kıskanacağını ve asla kendilerinin daha güzel olmasına yardımcı olmayacağını düşünmektedirler. Elektronik eşya yerine hayvan beslenmeli midir? Elektronik aletleri beslemeye günümün dikkate değer bir kısmını ayırdığımı fark ettim. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, MP3 çalar, fotoğraf makinesi, şarjlı piller derken artık bazı günler bunları takacak priz bulamıyorum. Acaba bunların yerine hayvan beslesek daha mı mantıklı olur? Bu aletlerin hayvandan tek avantajı şimdilik en azından kakalarının olmaması. Dijital talebe. Oğlum bu Arif Hoca bana taktı. Saçmalama Ali Kemal, o hoca bana taktı. Lafları eskide kaldı. Artık öyle saçmalıklar yok. Çalışırsan hiç kimse bu devirde hakkını yiyemez. Yok ama ben sana söyleyeyim, bu sefer kitabın en ince ayrıntısına kadar inceledim. Bu sefer bana bahane bulup da düşük not veremeyecek, bak görürsün. İnşallah. Tam bu sırada sınıfa hışımla Arif Hoca girdi. Tüm sınıf hep birden ayağa kalktı. Arif Hoca koltuğunun altındaki dosyayı sağ eline aldı. Sol eliyle burnunun üzerindeki gözlüğü düzeltti. Bıyığı zıplar şekilde sınıfa az sonra idam edilecek canilere bakar gibi baktı ve haykırdı. İyi dersler! Sınıf hep birden cevap verdi. Sağ ol! Arif Hoca öğretmen masasına geçti. Bir süre ayaktaki öğrencilere baktı. Tamam, tamam oturun artık! Sınıftaki herkes Arif Hoca geldiğinde yaptıkları şekilde öğretmenle göz teması kurmamak ve serseri bir soruya hedef olmamak için kitaplarına gömüldü, okuyormuş gibi yaparak. Arif Hoca öğrencileri süzmeye başladı ve sonunda gözü sağ orta sıralardaki Ali Kemal'e takıldı. Zibidi! Ali Kemal hiç üzerine alınmadan kitabını okur gibi yapıyordu. Arif Hoca yineledi. Alo, sana söylüyorum Zibidi, saçlarını köpeğe yalatmış, arkaya dikeltmiş. İsmine ne Ali'ye ne de Kemal'e yakışmayan zibidi herif. Ali Kemal birden ayağa fırladı. Bana mı seslendiniz hocam? Sana tabii ulan. Başka zibidi var mı sınıfta? Ali Kemal zibidi lafına soyadından dolayı sinir olurdu. Çünkü hep soyadı ile alay konusuydu. Hocam zibidi demeseniz. Ne diyeceğimi sen mi öğreteceksin bana? Hayır hocam estağfurullah ama benim soyadım zıbıntı. Arif Hoca bir kahkaha fırlattı. Ardından aniden ciddileşti. Ha zıbıntı, ha zibidi. İkisi de bir değil mi? İtirazın mı var? Öyle diyorsanız öyledir hocam. Arif Hoca Ali Kemal'in sırasına bir bakış attı. Ne yapıyorsun sen orada? Kitaptaki yeni konuyu şey ediyordum hocam. Ne ediyordun? Benle şeyli meyli konuşma. Affedersiniz hocam. Yani okuyordum diyecektim. Hocam hoca da yok. Öğretmen diyeceksin. Burası okul, cami değil. Tamam öğretmenim. Demek kitabı okuyordun. Evet, pardon öğretmenim. Arif Hoca birden hiddetlenip yumruğunu masaya vurdu. Ağzın hocaya alışmış. Nasıl cumhuriyeti, milleti, vatanı, bayrağı sana teslim edeceğiz? Nasıl güveneceğiz sana? Nasıl ha, nasıl? Öğretmenim ne alakası var? Arif Hoca bir daha yumruğunu masaya indirdi. Sana mı soracağım alaka kurarken? İstersen tuvalete giderken de senden izin alayım. Estağfurullah öğretmenim. Bırak Arapça lafları. Ne yapıyordun dedim sana. Kitapta en son kaldığımız bölümü okuyordum öğretmenim. O kitap evde okunacaktı beyefendi, burada değil. Evde de okudum öğretmenim, gerçekten çok çalıştım. Göreceğiz. Arif Hoca önündeki masa üzerindeki kağıtlara gözlüğünü düzeltir gibi yaparak bir bakış attı. Söyle bakalım. Bir süre sessizlik oldu. Birkaç dakika sessiz kaldıktan sonra alnından süzülen endişeleri silen Ali Kemal dayanamadı. Neyi söyleyeyim öğretmenim? Arif Hoca yine hiddetlendi. Sabırsız küstah, beklemeyi de bilmiyorsun ha? Özür dilerim öğretmenim. Söyle bakalım. Evet. Temettü rüçhan hakkı nedir? Nasıl? Temettü rüçhan hakkı. Temettü rüçhan hakkı. Temettü ne? Arif Hoca başını aşağı yukarı sallayarak pis pis sırıttı. Ya çalışmazsan böyle ebleh gibi zırvalarsın.
Hocam ama ben böyle bir şey okumadım kitapta.
Okumadın mı?
Okumadım valla. Hocam kitabı satır satır ezberledim ama.
Ya işte itiraf ettin. Ezbercisin sen. Anlamaya çalışacağına ezberlemeyi tercih ediyorsun. Sonra böyle basit bir soruda afallayıp kalıyorsun. Bu borsa terimini bile bilmiyorsun.
Ama hocam bizim dersimiz coğrafya.
Olsun, genel kültürü sıfır olan bir öğrenciyi asla geçirmem ben.
Ama hocam benim genel kültürüm iyidir aslında. Söyle o zaman Peru'nun başkentini.
Lima. Somali'ninkini söyle.
Mogadişu.
Hadi ya.
Valla.
İzlanda. Reykjavik.
Yuh.
Öhö öhö. Yani şey. Bunları bilirsin tabi. Zibidi herif. Bulmacalardan ezberlersin bunları. Sonra gazetelerden magazin sayfalarını okursun. Başka da bir şey bilmezsin sen. Söyle bakalım.
Neyi hocam?
Söyle bakalım. İndirim niye soyut bir kavram da kaldırım somut?
Nasıl yani?
Ya anlamazsın tabi. Çalışma çalışma. Karşıma geç. Nasıl yani diye saçmala.
Arif Hoca öğretmen masasındaki kağıtlara bir şeyler yazar gibi yaptı.
Otur otur anlaşıldı sıfır.
Ali Kemal yanındaki sıra arkadaşı Mehmet'e bir şeyler fısıldadı sıraya otururken. Arif Hoca merak etti. Aniden kafasını kağıtlardan kaldırdı.
Ne dedin sen?
Ali Kemal ayağa kalktı. Gülümsedi.
Allah belanızı versin dedim. Ne diyeceğim?
Arif Hoca beklemediği bu cevap karşısında hayli şaşırdı. Birden ayağa fırladı.
Nasıl yani?
Ali Kemal hala gülüyordu. Hemen cevap verdi.
Bakıyorum sen de eblehleştin. Ne diyorsun lan sen?
Arif Hoca Ali Kemal'in sırasına doğru atıldı.
Yürü disipline gidiyoruz. Müdür Bey'in odasına gidiyoruz. Attıracağım seni bu okuldan. Elinden geleni ardına koyma. Ebeni attırırsın ancak bu okuldan.
Arif Hoca Ali Kemal'in kolundan hışımla sert bir şekilde tutarak sınıfın dışına çıkardı. Bir yandan da söyleniyordu.
Bittin sen. En sonunda kafayı yedin. Oh olsun. Seni attırayım bu okuldan da gör bakalım zibidi.
Ali Kemal hala gülüyordu. Bir yandan da bağırıyordu. Koridorda sesi yankılanıyordu.
Attıramazsan adam değilsin. Zaten değilsin de. Laf icabı öyle söyledim. Top oldu top.
Arif Hoca son söz karşısında iyice sinirlendi ve Ali Kemal'in sağ yanağına bir tokat vurdu. Ali Kemal tokadı hissedecek durumda değildi. O açmıştı bir kez bayramlık ağzını.
Bu tokadın aynısını sınıfın önünde sana atmazsam şerefsizim.
İkisi birlikte okul müdürünün odasına Arif Hoca'nın hızlıca kapıyı çalmasıyla içeriden cevap beklemeden girdiler. Okul müdürü Murtaza Hoca, Arif Hoca gibi birçok vukuatıyla tanınıyordu. Önceki çalıştığı okullardaki hadiselerden sonra sürgüne tayin edilmişti bu okula. Murtaza Hoca, Arif Hoca ile Ali Kemal odadan içeri girince internette sörf yaptığı site görülmesin diye hemen bilgisayar ekranını kapattı.
Öhüm öhüm diye bir öksürük patlattı ve gözündeki yakın gözlüğünü çıkarıp masasına atarcasına koydu.
Ne oluyor Arif Bey, böyle yangına mal götürür gibi?
Ali Kemal hemen atıldı.
Yangından mal kaçırır gibi olacak.
Her neyse, ne oluyor Arif Bey kardeşim?
Arif Hoca Ali Kemal'in sıktığı kolunu bıraktı.
Bu çocuk artık haddini aştı Murtaza Bey.
Murtaza Hoca Ali Kemal'e bir bakış attı. Ali Kemal kaşlarını çatmış Arif Hoca'ya bakıyordu.
Verelim sektörnamesini gitsin Arif Bey o zaman.
Verelim hocam.
Yazdırırız şimdi sektörnameyi yollarız hocam dert etmeyin. Buyurun oturun hocam.
Sağ olun Murtaza Bey.
Arif Hoca müdür masasının önündeki sağ koltuğa oturdu. Ali Kemal halen ayaktaydı. Murtaza Hoca yakın gözlüğünü taktı. Ufak bir boş kağıt aldı ve üzerine yazı yazmaya başladı.
Muharrem Bey hazırlar sektörnameyi. Ne nameydi ya? Takdirname değil. Ya neydi o belgenin esas adı? Hah, ihtarname.
Ali Kemal düzeltti. Tasdikname olmasın. Murtaza Hoca onayladı.
Hah, aferin. Sen benden uzun yaşayacaksın.
Murtaza Hoca önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Arif Hoca'ya uzattı. Ardından sörfüne devam etmek için koltuğuyla yan döndü.
Hadi iyi dersler hocam.
Ali Kemal şaşırmıştı.
Ya bana bir şeyler sormayacak mısınız müdür bey?
Murtaza Hoca şaşırdı. Tekrar koltuğunu düzeltti. Yakın gözlüğünü çıkardı.
Tabii ki. Pardon oğlum. İçecek bir şeyler alır mıydın yavrum? Ne sorayım sana Deyus? Veriyoruz ya nameni. Daha ne istiyorsun?
Ya olayın nasıl gerçekleştiğini sormayacak mısınız? İnsan bir merak eder. Murtaza Hoca Arif Hoca'ya baktı. Daha sonra Ali Kemal'e döndü.
Oğlum bu okulda bilmem kaç küsur bin öğrenci var. Ben her birinin derdini dinlersem makro paşa olur çıkarım değil mi yavrucuğum?
Ali Kemal, Murtaza Hoca'nın sözünü tekrar düzeltti. Marco Paşa olmasın.
Arif Hoca Ali Kemal'in sol kolunu tuttu. Hadi gidelim, demiştim sana benimle uğraşma, seni bu okuldan attırırım diye.
Ali Kemal sağ koluyla sol kolunu kurtardı.
Ne attırırsın şerefsiz, attır da görelim.
Arif Hoca şaşırdı. Manyak mısın lan sen, hala konuşuyorsun.
Murtaza Hoca endişelendi. Dur bir dakika Arif Bey, bu işte bir iş var. Bu çocukta bir deli cesareti ya da dayı cesareti var.
Evladım söyle bakalım senin bir dayın falan mı var yoksa? Gel otur şöyle. Murtaza Hoca masasının önündeki sağdaki koltuğu gösterdi. Arif de soldakine oturdu.
Ne dayısı olacak bu zır tapozun müdür bey?
Öyle deme Arif Bey, ummadığın çocuk baş yarıyor yahu. İnanmazsın, önceki çalıştığım okuldan buraya yine böyle bir yavrumuzun dayısı sayesinde sürüldüm. Söyle bakalım evladım, senin dayın ne iş yapıyor?
Kitap ve CD işinde.
Kitap mı? Ne açıdan yavrucuğum, yayın evi mi var?
Yok yahu, nerede? Korsan kitap ve CD satıyor.
Dalga geçiyorsun.
Yok ya, valla.
Bunu duyan Arif Hoca hemen yerinden fırlayıp ayağa kalktı. Gördünüz Murtaza Bey, bu salağın dayısı mayısı olamaz.
Ali Kemal hiç istifini bozmadı. Otur yerine makak, hareketlerini kontrol etmeyi öğren bir. Hala ergenlikten çıkmamış gibisin, elini kolunu kontrol edemiyorsun.
Murtaza Hoca Arif Hoca'ya eliyle dur işareti yaptı.
Tamam da evladım sen de işin bokunu çıkarıyorsun yavrucuğum. Senin yüksek makamlarda bir akraban, tanıdığın, ne bileyim, tanıdığının tanıdığı var mı çocuğum?
Yok, olsa bu ucube okulda ne işin var?
Murtaza Hoca eliyle masaya yumruk attı.
Yok da ne demeye dikleniyorsun deyyus, neyine güveniyorsun eşek oğlu?
Yakın gözlüğünü taktı, bilgisayarına doğru döndü.
Uzatmayalım Arif Bey, yazdıralım öğrencimizin sektörnamesini, bekletmeyelim kendisini de.
Arif Hoca sevinçle ayağa fırladı.
Hemen müdür bey.
Ali Kemal hiç istifini bozmadan cebinden bir telefon çıkardı. Murtaza Hoca göz ucuyla Ali Kemal'e bakıyordu. Ali Kemal'in cep telefonunu çıkardığını görünce hemen döndü ve yakın gözlüğünü çıkardı.
Ne yapıyorsun yavrucuğum?
Telefonumda kayıtlı şu videoya bakmanızı rica ediyorum.
Arif Hoca hemen atıldı. Zibide, vaktimizi senin aptal çizgi filmlerine harcayamayız.
Murtaza Hoca cep telefonunu eline aldı. Aynı zamanda aralıklı olarak Arif Hoca'ya bakıyordu. Arif Hoca şaşırmıştı.
Hayırdır hocam, ne varmış bu salağın videosunda?
Başka bir salak var. Bu kadar kısa mı sürüyor yahu? 30 saniye falan sürdü.
Arif Hoca çok merak etmişti.
Nedir müdür bey videodaki Allah aşkına?
Sensin salak.
Ben miyim?
Ali Kemal dayanamadı.
Tabii sensin eble, ama videoda yalnız değilsin.
Arif Hoca hışımla Murtaza Hoca'nın elindeki telefonu kaptı, videoyu izlediğinde beyninden vurulmuşa döndü.
Ama bu, olamaz, fotomontaj bu, komple bu.
Murtaza Hoca sinirlendi, ayağa fırladı.
Hadi lan dümbük, basbayağı sensin işte, göbeğin kabak gibi meydanda. Utanmıyor musun değerli kız öğrencilerimizin biriyle bu tür ilişkiler kurmaya? Hem bu nasıl performans, 30 saniye sürmüyor video kardeşim.
Arif Hoca cep telefonuyla odanın sağında bulunan pencerelere yöneldi. Bu telefonu atar yok ederim.
Ali Kemal gülüyordu.
DVD kalitesindeki çekilmiş kaydı benden başka 5 arkadaşım da mevcut. Benim başıma bir şey gelirse anında internette tüm paylaşım programlarında ve sitelerde video dağıtılacak. Ayrıca dayım da İşporta'da CD ve DVD formatında bu filmi piyasaya sürecek. Yani her ortamda ağzına edeceğiz, merak etme.
Arif Hoca kanter içindeydi. Telefonu müdürün masasına koydu. Koltuğa tekrar oturdu.
Ben ne yapayım müdür bey? Kız benim derste cazibeme kapılmışsa, ben de kendime hakim olamamışsam.
Ulan bu salak kız senin gibi bir dinozorun neresine kapılmış ki? Hadi kapıldı, niye sınıfta yapıyorsun yapacağını gerizekalı? Sen kimsin de fantazi yapıyorsun eble herif?
Sana ne name verilir bilemiyorum Arif. Ama bu duyulursa intihar et daha iyi, yani akıl vermek gibi olmasın.
Ali Kemal de koltuğa oturdu, bu sefer daha da rahatlamış olarak. Merak etmeyin Murtaza Hoca, bu Arif iti ortalama bir tosbağayı bile cezbedemez. Zaten o kız da öğrenci falan değil, öğrenci kılığına ve bu salağın koynuna soktuğumuz bir hayat kadını. Ama fark etmez, her halükarda bu dava ikinizi de bitirir.
Ayrıca müdür bey, sizin de elimizde porno sitelere girdiğiniz esnada çekilen görüntüleriniz var. Ayrıca sohbet programında aylarca chatmet yapıp sapıkça sözlerle tavlamaya çalıştığınız da bizim arkadaşlardan Kıllı Salim'di. Onun kayıtları ve çok özel fotoğraflarımız da var elimizde. Gerekirse sizin de iflahınızı sökeriz. Murtaza Hoca ve Arif Hoca gözleri fal taşı gibi açılmış halde Ali Kemal'i dinliyordu. Murtaza Hoca zorlukla yutkundu. Çete misiniz lan siz? Estağfurullah, teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz denebilir. Ama buna şantaj denir. Tabii ki, şantajın kralını yapıyorum şu an. Ne istiyorsun peki? Arif Şeref sizi tüm sınıf önünde benden özür dileyip elimi öpecek. Okul birincisi olacağım. Ben ve arkadaşlarım istedikleri zaman okula gelmeyecekler. Yoksa ağzınıza ederim şerefsizim. Oğlum yavrucuğum, istersen bokunu çıkarmayalım. Arif Hoca da sesi titreyerek söz aldı. Ali Kemal evladım, ilk dönem notun 2. Nasıl okul birincisi yapacağız ki seni? Mantıklı ol yavrucuğum. Şimdi evladın mı oldum it? Onu da sen düşün dümbelek. Dediklerimin hepsi gerçekleşecek, o kadar. Arif Hoca ve Murtaza Hoca çaresiz başlarıyla Ali Kemal'in isteklerini onayladılar. Her ikisi de ayağa kalkarak Ali Kemal önünde diz çöktüler ve Ali Kemal eline nereden geçtiğini bilmediği bir kılıcı onların omuzuna değdirmeye başladı. Daha sonra da "Sizi lord ilan ediyorum," diye bağırdı. Ali Kemal bu işte bir gariplik olduğunu, olayın saçmalığa doğru ilerlediğini fark etti. Daha sonra etrafta dumanlar görüldü. Görüntü bulanıklaştı. Başı çatlayacak kadar ağrıyordu. Sağ yanağının ve sağ yanağının altındaki ellerinin buz gibi soğuduğunu ve uyuştuğunu hissetti. Kafasını kaldırdı, ekrandan ışıyan renkler gözünü kamaştırdı. Yine bilgisayarın önünde uyuyakalmıştı, saçma bir rüya görmüştü ve okulda dersin başlamasına 2 saat kalmıştı. Ders Arif Hoca'nın dersiydi. Ödevini yapmamış ve o günkü konuya çalışmamıştı. Oy kullanıyorum, parmağım boyalı. Tarih 28 Mart 2004. Bugün yerel seçim var. Belediye başkanı, muhtar seçiyoruz. Ben seçtim. Şimdi de sol işaret parmağım ve ben yazı yazmaya çalışıyoruz. Parmağımı ayrı yazıyorum. Her ne kadar parmağım desem de nekroza uğramış gibi görünen bu uzvuma pek bir yabancılaştım artık. Zira yaklaşık 2 saat önce eskiden çok sevdiğim bu uzantım, mükerrer oy kullanmamam için daha önceki seçimlerde Hindistanlardan getirilen ama şimdikinde Made in Turkey olan bir çıkmaz boyayla sıvandı. Birden yadırgayıverdim ben de bu iğrenç görünümlü parmağımı. Ben mükerrer oy kullanmayayım diye boyadılar ya hani, üstelik ben bir tane oyu vermeye bile üşenirken. Zaten gece 5'te yatmışım, gerçi ona sabah 5 demek daha doğru olur. 7.30 gibi de sabahın aman saatlerinde pazar pazar bir yerlerimizde pireler cirit atması gerekirken oy verme sevdasına yollara düşmüşüz. Haftalarca milletin 3-5 oy fazla kapmak için hoparlörle kafamızı sevmesine laf edememişiz. Bütün bunlar yetmiyor gibi parmağımızı da boyadılar ya, helal olsun. Kime oy verdiğimi yazmayacağım. Ne olur ne olmaz. Bir gün bir kitaba malzeme olur, bu yazı sonra seyir eyle cümbüşü. Ama muhtarımı iyi seçtim. Sırada beklerken komşumuz mudur bilmem, bir beyefendinin tavsiye ettiği muhtar adayına verdim oyumu. Eski muhtarı görmüşlüğüm vardı. Birkaç ikametgahlık işimiz olmuştu zira. Zaten oy vermeden önce de bir büyükşehir belediyesi başkan adayı gibi gurur ve vakur vakvaklarıyla yanımızdan "öhö öhö, iyi günler, saygılar, yalarım" vaziyetleriyle geçmişti. Komşumuz mudur nedir bilmem beyle birlikte selamlar şekilde başımız öne eğip gülümsedik. Ardından da komşumuz mudur nedir bilmem bey eski muhtarımız hakkında yorumunu yaptı. Şerefsiz, geçen gün işim düştü, 8 milyon lira aldı. Evlat acısı gibi dokundu vallahi. Ulan bir günde para alma be, sana oy mu veririm? Yeter geviş getirdiğin. Nokta noktaya vereceğim oyumu. Bahsettiği gözde aday da hemen arkadaydı. Lacivert takımı çekmiş, ceketinin sol üst cebinde de kırmızı bir gül vardı. Yüzünde ise 5-6 aydır sürekli damar yolundan şarapla besleniyormuş gibi bir görünüm vardı. Ben de oyumu bu zarif görünümlü beyefendiye verdim. Her ne kadar bu parmağa alışamasam da hayatımın birkaç haftasını onunla geçireceğim. Gerçi ne olacak, muasır medeniyet seviyesine tur bindirmiş ülkemizde, Cumhurbaşkanımızın bile parmağı boyanmış. Televizyonda haberlerde üzerine bastıra bastıra söylediler. Yani yarın Kıbrıs görüşmelerinde ya da Avrupa Birliği'nin bilmem ne aday adaylarının, görümcelerinin kayınçoları toplantısında ecnebiler bizim elemanları görünce hemen tanıyacaklar. Mike, ahan da bak bu Türkiye grubundan. Nereden anladın George? Görmüyor mu lan parmağı boyalı? Tarih 22 Temmuz 2007. 3 yıldan fazla bir süre geçmiş. Sabah erken saatlerde oy vermeye gittim. Canım memleketimin güzel insanları sabahın erken saatlerinde sıra olmuş. Herkes asfaltta yumurta pişirilen sıcakta bir an önce oyumu kullanıp gideyim diye karga kahvaltısını yapmadan gelmiş. Ne güzel. Sandık başkanına acilde görevli doktor olduğumu, görevime gitmem gerektiğini belirttim. Ne demek, itfaiye ve doktor daima önceliklidir, dedi ve sağ olsun beni sıranın en başına geçirdi. İlk oyu kullanacak kişi bendim. Ne mutlu. Nedense içimi böyle salak bir mutluluk kaplamıştı. Bayan sandık görevlisi oyumu kullandıktan sonra beni durdurdu. Şaşırdım. Parmağınızı boyamadık, dedi. Aslında gerekmiyor artık ama yasal zorunlulukmuş, diye de ekledi. Parmağımı aldı, döktü. Boyanmadı. Aa, ayol bozukmuş bu, boyanmıyor, dedi. Dökmeyin daha fazla, belki boyası sonradan çıkıyordur dememe kalmadan boyanın yarısını boca etti. Parmağımdan boya akarken akan boyanın bir kısmını fark etmeden sağ elimle sildiğimi anladım. Neyse ki zaten boya görünmüyordu. Elimi kağıt mendille sildim. Yarım saat sonra ortaya çıktı boyanın oldukça etkili olduğu. Bütün parmağım ve elim kına sürülmüş gibi boyalıydı. Televizyonda izledim. Bu seferki boya da bir Türk firması tarafından üretilmiş. En az bir ay çıkmaması garantiliymiş. Acilde görevime başladım. 2-3 saat kadar sonra enfarktüs şüphesi olan bir hasta geldi. Oldukça endişeli olan hastanın hemen ilk tetkikleri yapıldı. Hasta kendisini muayene ettiğim sırada "Eliniz nasıl boyandı?" diye sordu. "Seçim boyası," dedim. Kalp krizini falan unutan hasta birden doğruldu ve endişesi geçmiş halde "Hocam, tuz, sirke ve limon. Bunları karıştır. Güzelce eline sür." Ellerini uzattı. "Bak ben 2 saat önce oy verdim. Boya falan kalmamış." "Evet, boyayı çıkarmışsınız. Formülünü de bulmuşsunuz hemen," dedim. Gülümsüyordu. Önceki boya bundan daha etkiliydi. Onun formülünü 2 gün bulamamıştım. Bununki 2 saatte çıktı. Benim de ağrım geçti. Gazmış sanırım. İzin verirseniz ben gideyim. Nereye gidiyoruz? Hepimiz bilmediğimiz konularda ahkam kesmeyi pek severiz. Yazanların çoğu mutlaka hayatlarının bir döneminde şöyle cümleler döktürmüştür kağıtlarına. İnsanoğlu var olduğundan beri merak duygusu ile doldurmuştur içini. Nereye gidiyoruz, ne olacağız sorularını sormuştur kendi kendine. Ne malum, orada mıydın, nereden biliyorsun diye sormazlar mı adama? İnsanın her dönemi için geçerli olabilir mi bu düşünce? Mağara adamı ne yapsın felsefi düşünmeyi? Ona ne bu tür sorulardan? Onun ne olacağı belli. Ya mağaranın dışında dikkatli olacak, av bulacak ya da dikkatsiz olup av olacak. Bu kadar basit. Ama çok zeki olduğumuz için mutlaka bilgimizi göstermek, geçmiş ve gelecek için tahminler yapmak ve bunları salt bizim bildiğimiz gerçeklermiş gibi yansıtmak ve okuyanı aydınlatmak isteriz. Ama ışığımızın feri aslında bize bile ulaşamaz. Biz insanoğlu çok zekiyiz, değil mi? Ama nedense kaç bin yıldan sonra bile hala aramızdaki sorunları çözememişiz. Hayır, savaşlardan falan bahsetmiyorum. Onların mesullerini zaten insandan sayan yok. Asıl bahsettiğim ailesel mevzular. Örnek, kuşak çatışması denen bir zamanların popüler konusu. Şimdilerde ise bir süre Nadas'a alındı. Tabii ki İkarus'la babası zamanında bile mevcut olup bugüne kadar arpa boyu kadar yol alamadığımız bu sorun hala mevcut ama nedense revaçta değil. Biz insanoğlu çok akıllıyız, değil mi? Peki yarın elin uzaylısı gelse, biz sizin ilk uzay uçuşunu gerçekleştiren dedelerinizi gördük deseler ne diyeceğiz? Çünkü tarihteki ilk uzay uçuşunu yapan 4 maymun Albert 1234 1951 yılında Yuri amcadan yıllar önce dünyayı yüksekten izlemişler. Dünyanın çevresinde yörüngeye ilk giren canlı ise bir köpek. 1957 yılında Sputnik 2 ile uzaya fırlatılan şanslı bir it olan Laika'nın patileri dünyayı dışarıdan izleyerek sevinçten birbirine vururken çoğu insanın ayakları yaşadığı şehirden dışarı bile çıkamıyor ömrü boyunca. Ama biz yine de çok gelişmiş bir ırkız. Çoğumuz açlıktan, savaştan ve salgından kırılmakta ama biz yine de uzayda yeni yaşamlar arıyoruz. Niye acaba? Bulduklarımızın dünyasının da içine etmek için olabilir mi ki? Bu kadar hevesli bir şekilde uzayda başka yaşam formları aramak ve bu yolda servet ve enerji harcamak sadece insanoğlunun dayanılmaz merak duygusuyla açıklanabilir mi? Yoksa eninde sonunda bu dünyayı yaşanamaz hale getireceğimiz ve yaşamak için yeni dünyalar aramak zorunda kalacağımız bilgisini barındıran ve sürekli bizi dürtükleyen bir içgüdü mü taşıyoruz içimizde? Son söz. Bir kitabın ön sözü o kadar da önemli değildir. O bir vaattir. Hayatta verilen vaatlerin çoğu gerçekleşme eğiliminde değildir. Seçimlerde verilen vaatlerin hangilerinin gerçekleştiğini gördünüz ömrünüzde. Ne çağ atladık, ne iki anahtarımız var, ne de Avrupa Birliği'ne girebildik. Yoksa girdik mi? Bakınız 12. bölüm. Bir kitap son sözünde size hala bir şeyler verebiliyor, bir şeyler öğretebiliyor ya da sizi eğlendirebiliyorsa o zaman yararlı bir kitaptır. Bu kitabı okuyup sıkılmadan bitirebildiyseniz lütfen onu sevdiğiniz bir kişiye verin, o da başkasına versin. Kitaplar raflarda dursun diye basılmış süs eşyası değildir. Neden beğendiğiniz bir şeyden mahrum ediyorsunuz sevdiklerinizi? Kitaplar sayfaları sararana, yıpranana kadar çevrilecek, kenarlarına notlar alınacak, cümle ve tümce altları çizilecek ama daima sizin gerçek yalnızlığınızı, bakınız 6. bölüm, paylaşacak arkadaşlardır. Dünya ne kadar gelişecek, insanlar da buna tezatla ne kadar barbarlaşacak olursa olsun hep var olacaklardır. Hiçbir soğuk, dok ya da PDF dosyası kitabın sıcaklığını, dokunuşunu, kitap okumanın hazzını insana veremeyecektir. Kendinize iyi, etrafınızda olan bitene dikkatle bakın. Akıp giden bir hayat var, onu görün. Hayattan keyif alın. Kendinize ve etrafınızdakilere hayatı zehir etmeyin. Ez cümleye uyku gelmiş bedene, Allah rahatlık versin kalkıp gidene. Kitabın sonu. 24 Kasım 2007, sayfa 108.